Radyo Doktoru. ...13.3 saatimiz ve Radyo Doktor'un hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan memleket havasıyla sağlıklı, mutlu, keyifli bir programla tekrar karşınızdayız. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Radyo Doktor'unda birlikteyiz. Bugün yine güzel konularımız, hatta belki de bizi aydınlatacak çok farklı başlıklarımız ve konuklarımız olacak. Ramatoloji uzmanımız var bugün. Lupus'u duydunuz mu daha önce? Lupus. Tabii sen duymuşsundur.
Tabii.
Dinleyen dostlara soruyor. Lupus'u konuşacağız. Lupus'un ne olduğunu öğreneceğiz. Bununla ilgili problemlerin nasıl tedavi edileceğini ya da daha fazlasını öğrenmek için uzmanımızdan birazdan canlı yayın konumuz olacak burada. Profesör Doktor Umut Kalyoncu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi ve ramatoloji uzmanı canlı yayında sorularımıza cevap verecek ve Hollanda'ya gideceğiz. Sevgili Yusuf Özkan son gelişmeleri bize aktaracak bugünkü programımızda. Ama önce bize nasıl ulaşacaksınız? Sorularınız varsa nasıl iletişeceksiniz? Hemen söyleyelim. Çift 0 90 312 463 34 19, 463 34 21, elektronik postayla radyodoktor@trt.net.tr, sosyal medyadan Radyo Doktor hesaplarından ve TürkiyeninSesiRadyosu.com ve mobil uygulamamız TRT TV'den bize ulaşabilirsiniz. Güzel bir şarkı dinleyelim. Bakalım sevgili yapımcımız Didem bugün bize hangi şarkıyla açılış yapmayı ya da hangi enerjiyi uygun görmüş. Önce onu görelim, hemen ardından da sohbet etmeye başlayalım konuğumuzla. 13.9 Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru'na devam ediyoruz. Dedik ya az önce lupustan bahsedeceğiz. Aslında anlamış olmanız gerekiyor. Romatolojik bir rahatsızlık. Romatizmal, iltihabi hastalıklar ve diğer kas iskelet sistemi hastalıklarıyla uğraşan bir bilim dalı. Aslında romatoloji. Çok geniş bir çalışma alanına sahip ve yaklaşık 200 çeşit de romatizmal hastalık sınıfını içine dahil ediyor. Bu kadar da hastalık var, rahatsızlık var. Bunlardan birisi de sistemik lupus, eritematosus, doğru söyleyebiliyorsam.
Evet, söyledim.
Eritematosus. 2004 yılında İngiltere'nin Eton kentinde 13 ülke temsilcisinin katıldığı uluslararası bir komite yayınladığı bildiriyle her 10 Mayıs'ın Dünya Lupus Günü olarak belirlenmesine karar vermiş ve bununla ilgili bilinçlendirme, aydınlatma ya da etkinlikler düzenlemeye karar vermiş. Biz de tam denk geldik diye haftasında lupustan bahsedelim dedik. Bununla ilgili de bir uzman konuğumuz var. Profesör Doktor Umut Kalyoncu canlı yayında şu an konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Sefalar getirdiniz. Çok sorumuz var.
Bekliyoruz.
Gerçekten çok sorumuz var. Evet. Şimdi Ebru bir taraftan ben bir taraftan böyle şunu da soralım, bunu da soralım. Şu da var, bu da var. Çünkü aslında çetrefilli bir şey lupus.
Çok.
İşte o yüzden bunun için
önce ne olduğunu soralım.
Aydınlatmamız lazım.
Nedir?
Evet, nedir lupus? Niye adı lupus? Nereden gelmiş lupus ya da nedir lupus?
Lupus kurt demek. Bildiğimiz kurt. Kurt gibi vücudun içerisine giriyor. Farklı organları farklı şekillerde etkiliyor. O sebepten lupusa kurt demişler. Gerçekten aslında değişik bir hastalık ama lupusu anlamadan önce bir immün sistemi anlamak gerekiyor. İmmün sistemi bilmeden lupusu bilmek mümkün değil. Şimdi size dışarıdan bir enfeksiyon geldiği zaman veya bir travma, bir yanık veya ona benzer bir şey olduğu zaman bizim immün sistemimiz veya bağışıklık sistemimiz bunu engellemek için çalışır. Bu normaldir. Siz boğazınızda enfeksiyon olur. Boğazınızda enfeksiyonu vücut toplamaya çalışır sonuç olarak. Lupusta veya immün sistemi ilişkilendiren hastalıklarda vücut dışarıdan gelene karşı savaşmıyor da kendi içindeki organlara veya dokulara karşı savaşıyor. Lupus aslında bu demek. Bağışıklık sisteminin kendi kendine reaksiyon oluşturması, kendi kendine ne yazık ki orada hasar oluşturması. Ve isminden de anlaşılacağı gibi lupus demiştik, her yeri etkileyebiliyor. Vücudun her yeri. Yani etkilemediği herhangi bir doku, herhangi bir organ yok. O yüzden de romatoloji uzmanları zaten bunların her birisiyle tek tek ilgilenip tek tek ayrıca tanısını yapması gerekiyor. Sonuçta lupus her organı etkileyen bir immün sistem hastalığı.
Peki dediniz ya hani kendi dokumuzda savaşıyoruz diye. O zaman tetikleyen şeyler var mı lupusu?
Var, olmaz mı? Bir kere lupus bayanların hastalığı. Neredeyse hastaların çoğu bayan. Doğurganlık yaşındaki bayanlar bunlar. 20'li 40'lı yaşlar. Tabii çocuk çağında da başlayabiliyor ama asıl başladığı yaş 20'li 40 arası. Erkeklerde olmaz mı? Olur ama asıl bayan hakimiyeti var. Demek ki bir hormonlarla ilgili bir şeyler olduğunu düşünüyoruz ama bizim bilebileceğimiz, engelleyebileceğimiz bazı tetikleyici faktörler var. En önemlisi güneş. Güneş immün sistemi bu lupus hastalığında tetikliyor. O yüzden bizim bir numaralı sakınmaya çalıştığımız yer orası. Viral enfeksiyonlar, geçirdiğimiz enfeksiyonlar bunları tetiklediğini biliyoruz. Ne yazık ki sigaranın da tabii burada da olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Ve tabii ki bir genetik altyapısı var. Yani genetik olarak bunlara yatkın olmamız gerekiyor. Bu bağ dokusunu ilgilendiren bir hastalık grubu. Bağ dokusuyla ilgili olduğunun içinde genetik hastalıklar ne yazık ki bu işin içerisinde bir tarafta da var. Yani sizin annenizde, babanızda, kardeşinizde bu kişilerde buna benzer, lupus veya lupusa benzer hastalıklar olma olasılığı bir miktar arttığı zaman sizde de olma olasılığı da artıyor.
Bulaşıcı mı peki?
Kesinlikle değil.
Ha iyi. O noktada düşünelim.
O kesinlikle. Evet.
Peki önlenebilen bir hastalık mı?
Önlenebilen bir hastalık değil. Nadir bir hastalık zaten. Olacağı varsa bir şekilde oluyor. Nasıl engelleyebilirsiniz? İşte bu bahsettiğimiz genetik altyapı varsa eğer sizde, annenizde lupus varsa, kardeşinizde lupus varsa, işte immün sisteminizi kuvvetlendirecek şeyler yapmanız gerekir. Yani güneşten uzak duracaksınız, sigaradan uzak duracaksınız, enfeksiyonlardan uzak duracaksınız. Buna rağmen de şu faktörden dolayı engellenebilir dediğimiz bir bildiğimiz şey yok.
Peki kolay tanı koyulur mu? Çünkü biz bir de güneşlenin diyoruz değil mi? D vitamini sebebiyle hani güneşlenin, güneşten yararlanalım diyoruz.
Tanı konulma süreci gerçekten bir miktar uzmanlık gerektiriyor. Şimdi bunun kendisine özel bir laboratuvar testi var. Antinükleer antikor testi diye geçiyor. ANA diye kısaltılıyor veya antinükleer antikor. Şimdi genelde doktor arkadaşlarımız herhangi bir tanı koyamadıkları zaman birazcık da doktor House'tan mı etkileniyorlar nedir? Hemen bu antinükleer antikor testini istiyorlar. Orada da pozitiflik çıktıktan sonra da hastaları bir telaş alıyor, doktorları bir telaş alıyor. Tanı konulma süreci gerçekten çok zor olabiliyor. O yüzden hani tanı konulma sürecinde bu ANA testi bizim için çok önemli. Ama burada madem bir farkındalık yaratmak için buradayız, bunu hemen en önemli farkındalığın burası olduğunu söylemek istiyorum. Antinükleer antikor veya ANA testi lupus hastalığında pozitif olur, doğru. Ama onun dışında o kadar çok hastalıkta pozitif olur ki. O yüzden ANA testi pozitif denildiği zaman hemen lupus deyip karılar bağlamamak gerekiyor. Zaten karılar bağlanacak bir durumda değil. Ama hastalarımız ne yazık ki internet zamanı biliyorsunuz. Lupus tanısını internete girdiği zaman oradaki olumsuz şeyleri görüp çok gerçekten panik bir şekilde karşımıza geliyorlar. Yeri gelmişken söyleyeyim, lupus bir yelpazedir. O yelpazenin neresinde olduğunuza göre hastalık çok değişiyor. Yani çok hafif tutulumları olan, çok hafif değişiklikleri olan hastalarımız olduğu gibi çok ciddi tutulumları da olan kişiler de var. Genelde bereket versin, hastalarımız çok hafif değişiklikleri olan hastalar. O yüzden hani lupus tanısını koyduğumuz zaman da o tanı kısmında konuşacağız elbet. Ama hafif hastalıkla ağır hastalığı iyi ayırt etmek lazım. Özetle tanı konulması zor bir hastalık.
Birincisi, internette her okuduğumuza, her duyduğumuza inanmayacağız. Her hastalıkta tıbbi durumda olduğu gibi mutlaka bir uzmana, bir doktora danışacağız ondan sonra. Çünkü çok seviyoruz biz. Çok evhamlıyız ya.
Çok.
Bir şey okuyor internette, kafasına bir şey takılıyor. Sabahlara kadar uyumuyor ondan sonra. Diyor ki bende kesin şu var. Yani doktora gidip sorana kadar içi içine yiyor. Ya da bunu teşhis edilene kadar. İkincisi...
Ama romatolojin hastalıkları da çok özel. Evet. Tedavileri de çok özel. Ama romatolog sayısı da bizim ülkemizde çok az.
Çok az ne yazık ki.
200 kişi mi?
200 civarında var.
Değil mi? Çok az.
Evet. Bunların da çoğu 3 büyük ilde toplanmış durumda. O yüzden hani ülkemizin daha diğer kısımlarında gerçekten ulaşmak çok zor. Randevusu zor. Her şeyi zor. Gerçekten biraz zor bir
değil mi? Yani aslında dahiliye uzmanlarımızda da çok iş düşüyor. Yani hastayı doğru zamanda yönlendirebilmek de ya da aile hekimi arkadaşlarımızın da doğru yönlendirebilmek, doğru yere yönlendirebilmek romatolojide inanılmaz önemli.
Evet, kesinlikle.
En azından biliyor olduk. Şimdi artık farkındayız bunun ne kadar değerli olduğunu bir kere daha görmüş olduk. Peki başlıca belirtileri neler? Yani ben internette araştırma ya da bununla ilgili bir şeyler yapmadan önce neleri görmem lazım ki bununla ilgili şüphelenmeye başlayayım ya da hemen bir doktora başvurayım?
Tabii. Şimdi bunu ikiye bölelim isterseniz. Bir, hastaların fark edebilecekleri var. Bir de doktorların incelemeyle fark edebilecekleri var. Hastanın fark edebilecekleri aslında çok çok belirgin değil ama şüphelenebileceği noktalar var. Bir tanesi şu. Şimdi bu yanağımızın çevresinde böyle bir bölge var. Biz buraya malar bölge diyoruz. Bu bölgede böyle bir kızarıklık olur. Bu kızarıklığı hatta kelebek tarzı kızarıklık denir. Malar rash tıbbi ismi. Hatta bazıları bu hastalığı kelebek hastalığı da der. Böyle burnumuzun çevresinde şöyle özellikle de güneşe çıktığınız zaman belirginleşen kızarıklık var mı yok mu? Böyle bazen siz de belki fark etmişsinizdir. Genç hanımefendilerde olur bunlar. Onlar da olduğu zaman böyle kafamızın kenarında acaba olsun.
Ben şey düşünüyorum tabii, beni görüp işte yüzü kızarıyor falan diye düşünüyorum. Demek ki başka bir şeymiş. Sebebi olabilirmiş.
Peki o yüzü kızardığı zaman acaba bu tam burnumuzun kenarından gelen boşluklarda kızarıyor mu? Eğer burnumuzun çevresindeki gelen ta ağzımızın çevresine kadar kızarıyorsa o lupus değildir zaten. Lupus da tam böyle yanağın üzerinde olur kızarıklık. Burnumuzun üzerinden yanağımızın oraya kadar.
İfade çizgisi dediğimiz o kenardaki
çizgi,
parantez gibi olan o çizgilerde olursa
orada kurtardınız.
Kurtardık. Tamam.
Peki bu fark edebileceklerimizden bir tanesi. Çok önemli bir bulgu, halsizlik, yorgunluk. Yani biz bazen doktorlar olarak bunları öteliyoruz. Halsizlik, yorgunluk nedir diyoruz ama hastaların belki de en büyük yakındıkları şey gerçekten böyle elimi kaldıracak kadar gücüm olmuyor şeklinde böyle halsizlik, yorgunluklarını söylüyorlar. Eklem ağrısı, tabii romatoloji ve romatizma hastalıklarını ilgilendiği için eklem ağrısı önemli. El ayakları, ayaklar, diz, ayak bileği, omuz, dirsek, bildiğiniz bütün eklemler bu hastalıktan etkilenebiliyor. Ağrı oluyor. Bazen de şişlik oluyor. Hmm. Şişlik olduğu zaman o bizim için daha önemli aslında. Şişlik halini biz görmek istiyoruz. Lupus'taki şişlik 3-4 gün sürüp, eklem şişliği 3-4 gün sürüp geçiyor. O yüzden hani o eklemi şiş halini görmek doktor için aslında çok değerli bir şey.
Teşhis
o yüzden,
için önemli.
Evet, o yüzden eklemi şiş halinde doktorun görmesinin önemli olduğunu bir kenara koyalım. Onun dışında birkaç tane daha önemli şey var. Mesela güneş hassasiyeti. Dedik ya az önce güneşte şikayetler artıyor diye.
Tetikleniyor.
Evet. Güneşe çıktığınız zaman böyle cildinizde inanılmaz böyle döküntüler oluyor. Sizi rahatsız edecek döküntüler olur. Bundan dolayı güneşe çıkmaktan sakınıyorsanız bizim bunun ismi güneş hassasiyeti veya tıbbi ismi fotosensitedir. Bu konuda dikkatli olmak lazım böyle bir durum var ise. Devam ediyorum gene hastaların fark edebileceklerini. Ağız içerisinde küçük küçük yaralar olur. Özellikle de damak bölgesinde. Damak bölgesinde böyle ağrısız yaralar olur ise bunu böyle gizli bir belirti olarak aklımızın kenarında durması gerekiyor.
Aft gibi mi yoksa?
Aft gibi ama ağrısız. Ve damak bölgesinde.
Aft ağrılı oluyor.
Aft ağrılı oluyor. Tebrikler.
Evet.
Soğuğa çıkıldığı zaman parmaklarda önce beyazlaşma sonra morarmalar. Soğukta böyle değişiklikler olur. Buradan parmağın ucundan parmağın dibine kadar önce beyazlaşma sonra morarma. Biz buna Raynaud hastalığı diyoruz. Yine lupus hastalığında fark edilebilecek şeyler. Yani özetle deri değişiklikleri, eklem ağrıları, halsizlikler, yorgunluklar, Saç dökülmesini unuttum, onu da ekleyeyim. Ciddi saç dökülmesi bayanlarda özellikle böyle açılacak kadar ciddi saç dökülmesi.
Yani neredeyse erkek tipine yakın bir saç dökülmesi.
Böyle parça parça, evet, çok ciddi olabilir. Reyna hastalığı, yani ellerde morarmalar ve ağız içerisinde yaralar. Bunlar olduğu zaman kişinin bir şüphelenmesinde fayda var, bir romatoloji doktorunu görmesi.
Ben çoktan ters dönmüştüm bunları. Yani bırakın şüphelenmeyin yani. Gerçekten bayağı şey varmış aslında.
Evet. İpucu peki veriyormuş. Hastalık böyle ilerleyen bir şey midir? Ataklar halinde mi gelir? Nasıldır seyrim?
Tekrar baştaki konuya dönüyorum. Bu bir yelpaze. Yani o kadar farklı bir şekilde gidebiliyor ki bazı hastalarda hastalığın başlangıcında böyle hafif düzeyde eklem ağrıları, halsizlik, yorgunluk oluyor. Hayatları boyunca öyle gidiyor. Hiçbir probleme neden olmuyor. Ama bazı hastalarımızda hastanın ta başlangıcından itibaren olabiliyor. İlerleyen süreçte de olabiliyor. İç organ tutulumu ortaya çıkabiliyor. İşte onlara biz ilerlemiş hastalıklar diyoruz. Zaten lupusun farkında olunması, lupustan korkulmasının sebebi de bu iç organ tutulumları olan. Ama hemen burada bir parantez açayım. Az önceki söylediğim hafif tutulumlar, yani ciltteki, eklemdeki tutulumlar lupus hastalarının çok önemli bir kısmını kapsıyor aslında. Neredeyse hastaların %78'i, 70-80'i bu şekilde. Ama asıl iç organ tutulumları daha azlık kesim, %10'luk, 20'lik kesim. Bizim ama mutlaka tedavi etmemiz gereken, mutlaka ağır tedaviler vermemiz gereken de bu grup. İç organ tutulumundan neyi kastediyorum, onu söyleyeyim.
Ben de halk olarak onu soracaktım şu an.
Böbrek. En sık etkilediği yer böbrek. Böbreklerde idrarda kanamaya neden olabiliyor. İdrardan protein kaçağına neden oluyor. İdrardaki protein kaçağı vücutta şişliğe neden olabiliyor. Ayaklarda şişlikler, yüzde şişlikler gibi durumlara neden olabiliyor. Buna biz
ödem.
Evet, bravo. Bu böbrek tutulumu lupusun iç organların en sık tuttuğu yerler. Ama sadece o kadarla da sınırlı değil. Dedi ki kurt gibi girmediği yer yok. Karaciğer, kalp, akciğer, beyin. Bütün organlar bu hastalıktan etkilenebiliyor.
Biz aldık evet. Alacağımız.
Peki tedavinin zamanlaması önemli mi?
Tedavinin zamanlaması.
Erken teşhis bunda da önem taşıyor mu?
Her zaman. Erken teşhisin önemli olmadığı bir hastalık herhalde yoktur. Farkında olmak ve farkındalığı devam etmek önemli. Buraya gelmişken tedaviden önce önemli bir noktayı söyleyeceğim size. Bizim hastalarımızın özellikle organ tutulumları kötü giden, tedavide cevap alamadığımız hastalar, tedaviye uyumsuz hastalar. Bu sadece bizim için bir şey değil, ülkemiz için değil, yurt dışında da böyle. Kim eğer ilacına uymuyorsa onun hastalığı kötü gidiyor. O yüzden bu bir kronik hastalık, öyle kolay kolay geçen bir hastalık değil. Doktor-hasta ilişkisinin çok önemli olduğu bir hastalık. O yüzden yani ilaçları düzgün kullanmak, ilaçlara uyum en önemli meselemiz. Bir kere bunu bir başlangıçta söyleyelim. Sonra ilaçlara geldiğimiz zaman evet, ne kadar erken tedavi o kadar iyi. Ama burada da lupus hastalığını gene hastalarımız internete girip baktıklarında şunu görüyorlar. Lupus eşittir kortizon. Kortizon tedavisini almıyorum diye bile genç bayanlar söylemiştim. Genç bayanların hastalığı. Genç bayanlar bundan sakınmaya çalışıyorlar. Her lupus hastasına kortizon vermiyoruz biz. Bunu lütfen dinleyicilerimiz bilsinler.
Baştan bilsinler.
Evet. Eğer ihtiyacımız varsa ihtiyacımız olan dozda ihtiyacımız olduğu kadar veriyoruz. O yüzden çok o konuda ciddi bir problem olabiliyor hastalarda. Kortizon alacaksan ben hiç doktora gitmeyeceğim diye. Tekrar direkt söylüyorum. Kortizon ihtiyaç varsa veriyoruz. İhtiyaç yoksa hiç vermediğimiz onlarca yüzlerce hasta var. Kortizon tedavinin bir parçası. Ama demiştik ya başta immün sistemin bozulmasıyla ilgili giden bir durum. İmmün sistemi, yani bağışıklık sistemini düzenleyici ilaçlarımız var. Bir numaralı ilacımız aslında bir sıtma ilacı bu. Sıtma tedavisinde fark edilmiş bir ilaç. Ta yıllarca önce, 50 yıldan daha geçmişi var aslında. Sonradan anlaşılmış ki lupus tedavisinin de ana ilacı. İçeriği hidroksiklorokin. Türkiye'de bir tane preparatı olduğu için ismini söyleyeceğim. Plaquenil. Bu tedavi eğer bir yan etkisi olmaması kaydıyla lupus hastalığının bir numaralı ilacı. Plaquenil. Onu düzenli şekilde kullanacak hastalarımızın gelecekte gelişecek iç organ tutumlarını engelleyebildiğini biliyoruz. O yüzden en önemli ilacımız. Ama sadece bu kadar değil. Eğer bir hastamızın iç organları etkilendiyse, böbreği etkilendiyse, beyni etkilendiyse, kalbi etkilendiyse daha göreceli olarak daha etkili ve ağır tedavilerimiz de var. İşte isimlerini söylemek gerekirse azatioprin denilen bir ilacımız var. Mikofenat mofetil var, siklofosfamid var, rituximab var. Oldukça fazla tedavi seçeneği elimizde var. Şimdi o kadar çok ayrıntıya girmeye gerek var mı emin değilim.
Peki süre, evet, ömür boyu. tedavi süresi?
Bu soru,
yani iyileşme süreci.
Bu soru hastaların en sevdiği sorudur. Yani ben ne kadar tedavi alacağım?
Ne kadar
yani,
sürecek? Bu ilaçları evet. Ne kadar ömür boyu kullanacak evet. Mıyım?
Yani eğer hayata öyle bakarsak onun sonu gelmez. Yani şu anda romatoloji kendi içerisinde bir devrim yaşıyor. Bunu romatolojinin reklamını yapmak için söylemiyorum. 10 yıl önce hiç bilmediğimiz ilaçlar şu anda var ve hastaların yaşam kaliteleri, hastalıkları çok güzel bir şekilde kontrol altında. 10 yıl sonra ne olacağını bilmiyoruz. Belki bir ilaç çıkacak ve hastalık tamamen ortadan kalkacak. O yüzden ömür boyu doğru bir şeydi. Şu andaki tutulum yerimiz nerede? Şu anda hastalığımız ne durumda? Biz nasıl tedavi edebiliriz? Şu ana bakmakta fayda var. Ama bu immün sistemi etkilen bir hastalık olduğu için, yani bağışıklık sistemini kendi kendimize oluşturduğumuz bir şey olduğu için vücudumuzdan da gitmiyor. Bir şekilde az veya çok, öyle veya böyle bulunuyor.
Sanki ömrümüzün
demek
sonuna kadar.
Demek takipleri var bu hastalığın tabii değil ki. Mi? Düzenli takibe tabii. Gidecek bu hasta. Ne sıklıkta görüyorsun?
Şimdi eğer bir problem olmaz ise, hastalık kontrol altındaysa 6 ayda bir kontrol istiyoruz biz. Ama hastalık kontrol altında değil ise ayda bir bile kontrolleri çağırabiliyoruz. Hastalık kontrol altına girinceye kadar. Kontrol altına girdikten sonra sorunumuz yok. 6 ayda bir kontrol. Genelde bizim poliklinikteki hastalarımızın %70-80'i zaten kontrol altındadır. Rutin takiplerine gelirler giderler. Çok bir problem olmaz.
Peki günlük hayatımızı nasıl etkiliyor? Mesela spor yapmama engel mi?
Hiçbir şekilde engel değil.
Fiziksel aktiviteler ya da buna benzer. Ben dünya turuna çıkmak istesem mesela.
İstediğiniz gibi gidebilirsiniz. Sadece enfeksiyonlardan uzak durmaya çalışacağınız yerlere gidin. Nereye gittiğinize dikkat edin. Yani mikrobik enfeksiyonlar, çünkü hem hastalık hem de ilaçlar mikrobik enfeksiyonları kolaylaştırır. O konulara dikkat.
Peki böyle gıda takviyesini severiz biz.
Çok.
Yani çok.
Vitaminler, gıda takviyeleri.
Bitkisel şeyler, işte ada çayı istem iyi gelirim şeklinde. Evet. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
Kanıta dayalı mı konuşalım yoksa?
Tabii kanıta tamam. Dayalı.
O zaman kanıta dayalı konuşuyorsak bunların hiçbirisinin kanıtlanmış bir geçerliliği yok. Eğer kanıta dayalı konuşuyorsak. Ama kanıta dayalı konuşmuyorsak her bir ilacın immün sistemi her bir içeceğimiz ne diyeyim katkı maddesinin etkisi olduğunu söylüyor herkes. Yani,
plasebo etkisi yaratıyor
evet,
aslında.
Evet, plasebo etkisi de olabilir, başka etki de olabilir. Biz bunların hiçbirisinin kanıtlanmış bir etkisini bilmiyoruz. Hı-hı. O yüzden söyleyeceğim çok fazla bir şey yok. Ama siz zerdali çayı içtiğiniz zaman, siz onu söylediğiniz için onu söylüyorum. Size iyi geliyorsa için. Orada bir problem yok. Çünkü beyefendi de söylediği gibi plasebo denilen bir şey var. Sizin kendinizi evet. İyi hissetmeniz en önemli şey. Yani stresten, sıkıntıdan uzak durmak bu hastalığın kontrol altına almak için de çok önemli. Çünkü immün sistem, yani bağışıklık sistemi moral motivasyondan doğrudan etkileniyor. Eğer onu kontrol altına alırsanız işler de iyi gider.
Her zaman dediğimiz gibi o zaman evet. pozitif tarafta durmamız gerekiyor. Evet,
bravo.
Peki bu hastalarda da depresyon ya da yani kronik hastalıkların pek çoğunda depresyon eşlik ediyor. Bunda var mı?
Var. Hem de çok yoğun bir şekilde var. Beyin etkileyebiliyor demiştik ya, santral sinir sistemi diye biz söylüyoruz. Beyinde birçok değişikliğe neden oluyor. Birazcık bilgi bilişsel fonksiyonlarda bir miktar gerileme olabiliyor bazı hastalarımızda ve kronik hastalıkta olduğu için gerçekten sizin söylediğiniz gibi depresyon sık karşılaştığımız durumlardan bir tanesi. O yüzden biz hastalarımıza moral veriyoruz. Bu işler çözülecek, merak etmeyin diye, ama hastalarımızın bizden istedikleri birkaç tane şey var. Bir, işte az önce söylendiği gibi bu hastalık bizimle ömür boyu devam edecek mi? Bir de çocuk. Hemen bir çocuk olsun da biz de doğurganlık çağında diye söylemiştim. Hı-hı. Biz de hayatımızı onunla devam ettirelim. Burada bir parantez açmak istiyorum çocukla ilgili olan kısmı. Çünkü lupus hastalarında beraberinde bazı antikorlar olduğu zaman, ismini söyleyeyim o antikorların, önemli olabilir çünkü. Antifosfolipid antikorları denen bazı antikorlar olduğu zaman çocuk sahibi olmakla, işte çocuğun devamlılığıyla ilgili bazı problemler olabiliyor. Sık düşük olabiliyor. Mesela bazı hastalarımız bize birden fazla düşük sebebiyle kadın doğum doktorlarının farkındalığıyla beraber gelebiliyor. Hastalarda tek aydan düşükleri olduğu zaman bir bakıyorlar antikorlarında pozitiflikleri var. O zaman romatolojiye gönderiyorlar. Biz lupus ve antifosfolipid sendromu tanısı koyabiliriz. O yüzden bu grup hastalar aynı zamanda bu doğurganlık çağında olduğu için gebelik açısından da çok bizim yakın takip etmek istediğimiz, bir kadın doğum doktoruyla takip etmek istediğimiz hastalar aslında.
Peki başarılı gebelik ve çocuk dünyaya getirmeye engel bir hastalık mıdır?
Şöyle, eğer hastalık hastalığı aktif ise o zaman çok gebe kalmasını istemiyoruz biz. Hastalığını ilaçlarla beraber baskılıyoruz. Hı hı. Belli bir süre baskılanmış oluyor. Herhangi bir aktivitesi olmuyor, hastalıkla ilgili tutulum yeri olmuyor. Ondan sonra sağlıklı bebekler oluyor. Birçok bebeğin ismi Umut'tur yani.
Aa, ne güzel, şahane.
Umudu kaybetmemek
Umudu
lazım.
Umudu kaybetmiyorum. Kesinlikle, evet.
Hiçbir zaman kaybetmiyorum. Şimdi bebek deyince hazır yeri gelmişken soralım. Bir dinleyicimizin sorusu, yeni doğan lupusu diye bir şey var mı?
Var. Yeni doğan lupus var. Eğer anne lupus ise annenin kanında dolaşan bazı antikorlar SS antikor diye isminin çok ne olduğu önemli değil. Ne yazık ki bebeğe geçiyor. Hı hı. Ve bebekte de aynı lupus gibi böyle yüzünde kızarıklıklar, cildinde kızarıklıklar vesaire gibi değişiklikler olabiliyor. Biz bunlara neonatal lupus veya çocukluk çağının bebekliğin lupusu diyoruz. Ama bunun güzel tarafı var. Anneden bebeğe geçen kandaki antikorlar nedeniyle olduğu için bu 6 ay içerisinde kendi kendini sınırlıyor, geçiyor. Yani çok da öyle bir problem yaratmıyor.
Geçici.
Evet, 6 ay içerisinde bebek normal şeyine dönüyor. Burada önemli bir şey var, madem konu açıldı söyleyelim. Lupus hastalarının 18. ve 20. haftalar civarında 18-20. haftalık gebeliğini söylüyorum. Kalplerinde, çocuğun kalbinde bir iletim defekti var mıdır yok mudur diye kadın doğum doktoru tarafından bakılması gerekiyor. Çünkü lupus hastaların, gebe hastaların çocuklarında kalp iletim defektleri olabiliyor. Kalple ilgili problemler olabiliyor. Onlara yakın bakmak gerekiyor. Ama çocuk doğdu. Neonatal lupus dediğimiz çocuk çağına lupus da 6 ay içerisinde geçer.
Peki ilaca bağlı mı? Ebru bana oradan göz yapıyor. Bir de ilaç var diyor. İlaca bağlı bir lupus var mı? İlaçlar etkiliyor mu?
İlaca bağlı lupus var. Birçok ilaç lupus ve lupus benzeri değişikliklere neden olabiliyor. Böyle çok uzun bir listesi var onun. Neredeyse 50'nin üzerinde ilaç lupusa neden olabiliyor. Mesela bazı antibiyotikler neden oluyor. Antibiyotik kullanıyorsunuz, lupus oluyorsunuz. Güzel şeyleri var tabii bunların. Bu ilaca bağlı olan lupuslar ilacı kestikten sonra çoğu zaman hemen hemen tamamen normale dönüyor, kayboluyor. Bir daha ilacı kullanmamasını istiyoruz.
Antibiyotiği bir daha bir hatırlat, yeri gelmişken şu antibiyotik kullanımını.
Evet, gereksiz antibiyotik kullanmıyoruz.
Lupus olursunuz bakalım.
Aslında bunu kamu spotlarına koysak ya, lupus olursunuz diye.
Evet, her yayında biz hatırlatıyoruz yeri geldiğince. Lütfen gereksiz aslında hiçbir ilacı kullanmayalım. Hocamız da buradayken hani o ağrı kesici dediğimiz, romatizma ilacı dediğimiz ilaçların gereksiz kullanımına bağlı da mesela böbreklerimiz zarar görebilir. Evet. Ağrı kesici deyip onu da gereksiz tüketmemek lazım. Ağrı kesici de olsa, antibiyotik de olsa hekim kontrolünde ve bir hekime danışarak mutlaka alalım.
Peki, aynı fikirdeyim. Anlattık, bayağı detaylıca anlattık, her şeyini konuştuk. İlacını da, çocuğunu da, işte oluşmasını da, aktarımı, genetiğini, her şeyini konuştuk. Peki, hastalık teşhis edildi ve şu an belki bizi dinleyen hastalar var, lupus hastaları.
Olabilir.
Nelere dikkat etmeleri lazım hayat kalitelerini arttırmak için? Nasıl bir yöntem seçsinler? Beslenmesi olabilir, belki spor aktivite olabilir, belki yaşam tarzı olabilir.
Evet. Şimdi bir kere insanın fiziksel olarak hazır olması kadar mental olarak da, beyin olarak da bu hastalığa hazır olması gerekiyor. Hani konuşurken biraz espri vurup ne olacağı belli olmaz dedik ama yani uzun dönemli bir hastalıkla karşı karşıya olduğunu kişinin bilmesi gerekiyor. Kendi hayatını, kendi hayatını, kendi düşüncesini, çevresini buna göre hazırlaması gerekiyor. Kronik hastalıklarla mücadele etmek gerçekten o açıdan gerçekten çok önemli. Bu moral motivasyon her şeyin önünde geliyor. Biz hastamıza defalarca bunu görmüş durumdayız. Eğer kendim ben bu hastalığı yeneceğim derse birisi, gerçekten de bizim işimizi çok rahatlatıyor. Ama onun dışında yapabilecekleri var. Yine konuşmanın içerisinde söyledik ama tekrar söyleyeceğim. Birincisi güneş. Saat 11 ile saat 3 arasında biz hastalarımızın güneş temasını istemiyoruz. Eğer güneşe çıkacak ise 50 faktör üzeri güneş koruyucu kremler sürerek çıkmasını istiyoruz. Bu önemli. Böyle mikrobik enfeksiyonların olduğu yerlerde çok fazla bulunmasını istemiyoruz. Çünkü bunlar immün sistemi bozan, bağışık sistemi bozan şeyler. Yani öyle aksıran, tıksıran, çevresinde ateşli birisi varsa oralardan hemen uzaklaşsın. Söyleyeceğimiz bir tane bu. Lupus hastalarının bir başlangıçta aktif olduğu bir dönem var. Bir de uzun dönemde kalp damar rahatsızlıklarına yakalanma risklerinde artış oluyor bu hastaların ilerleyen yıllarda. O yüzden biz hastalarımızın mutlaka sigaranın kesilmesini, ilerideki kalp damar rahatsızlıklarını korumak amacıyla söylüyorum, sigaranın kesilmesini istiyoruz. Kalp için takiplerinin düzenli yapılmasını istiyoruz. Bunlar bizim için önemli olan noktalar. Hı hı. Ve tabii ki konuşmanın bir yerinde söylemiştim, uyum çok önemli. Yani hastanın bize uyumlu olması lazım, uyumla beraber gelmesi lazım. Uyum şeyin içerisinde çok önemli bir nokta oluşturuyor.
İletişim hiç koparmayacak.
Koparmayacak. Yani bir şekilde koparmayacak. Romatoloğu bulamıyorum diyorsa kendi bir aile hekiminin düzenli takiplerine gelecek. 6 ayda bir romatoloğuna gidecek. Ama hiçbir zaman uyumu koparmaması lazım. Nadir bir hastalıkmış gibi aslında. Ama topladığınız zaman o kadar da nadir hastalık değil. Bütün dünyada işte rakamları ben de geçen gün okumuştum. 5 milyon üzerinde lupus hastası olduğunu söylüyor. Aslında ülkemizde de 100 binde işte 10 ile 100 arası bir rakam olduğunu değerlendirirseniz aslında bizim kliniklerimizde o kadar da az değil. Evet.
Peki aşı konusunda ne düşünüyorsunuz? Grip aşıları ya da zatürre aşıları
tabii,
gibi.
Bunlar rutin aşılama içerisinde olması gereken noktalar. Bizim aşı programımızın içerisindeki canlı aşı dışındaki aşıların, canlı aşı dışındaki bu influenza yani grip aşısı canlı değildir. Zatürre aşısı canlı değildir. Bu aşılamaların mutlaka yapılması gerekiyor.
Çok iyiymiş. Son olarak da cinsel yaşamı sorayım.
Özel bir durum yok.
Özel bir durumu var mı?
Özel bir durum yok. Yani cinsel yaşamı etkileyecek bir durumu da yok. Tabii hayatın içerisinde eğer mesela cinsel yaşamsa onunla ilgili problem yok. Ama çocukla ilgili bir durum var ise orada gerçekten doktorla beraber olmak
uzmana gerekiyor. Danışmakta fayda var.
Çok gebelik, güzel. Gebeliğe hekiminiz de karar verir diyeceğiz değil mi?
Bravo. Çok iyi bir slogan. Gebeliğe zaten o bizim
lupus öyle yapmaya evet, evet. Çok önemli bir kadın doğum uzmanı. Peki gebelikten korunma ve doğum kontrol ilaçlarının etkisi var mı?
Doğum kontrol ilaçlarının etkisi var. Özellikle bu östrojen içeren doğum kontrol ilaçları hastalığı alevlendirebiliyor. Başlangıçta demiştik ya bu kadın hakimiyetli bir durum. Hormonların bunu etkilediğini düşünüyoruz. O yüzden doğum kontrol ilacı, östrojen içeren doğum kontrol ilacı kullanacak ise onu istemiyoruz. Diğer bir doğum kontrol yöntemleri bizim için daha fazla tercih ettiğimiz yöntemler.
Evet, kadın olduğunu zaten anladık başta da. Neydi?
Ana.
Evet,
ana bu anti...
Nükleer antikor.
Nükleer antikoru bir araya getirince zaten ana oluyor.
Ana, evet.
Yani kadın bazlı bir hastalık olduğunu evet. Buradan da anlayabiliyoruz böylelikle.
Evet. Ama ben hani lupusu konuştuk. Hani farkındalık da yarattığımızı düşünüyorum. Ama romatolog bulmamız çok zor biliyorsun. Çok değerliler, çok azlar.
Evet.
Ve romatolojinin hastalıkları da zor tanı konuyor. Bunu da biliyoruz. Evet. Ben hocamıza diyeceğim ki nasıl şikayetlerimiz varsa biz mutlaka romatoloğa ulaşmaya çalışalım. Çünkü tanı konulamayan hastalıklar grubunda ya.
Bu gerçekten son olarak olmaz. Bu süremizi aşarız.
O zaman başka bir program yapalım.
Başka bir program olsun, yapalım ama ben gene de bir iki tane kritik noktayı söyleyeyim. Eklemin şişmesi. Bizim için en önemli nokta odur. Eklemin şişmesi bir numaralı şey. İkincisi uzun süreli bel ağrısının olması. Çok uzun süreli bel ağrısının olması. Bu ikinci çok önemli noktalardan bir tanesi. Mesela ülkemize has hastalıklar var. Behçet hastalığı ve FNF hastalığı gibi. İşte Behçet hastalığında, FNF hastalığında karın ağrısı, ateş FNF hastalığında olur. Behçet hastalığında ağızda, genital bölgede yaralar olur. Ciltte yaralar olur. Bunları yani say bitecek gibi değil. O yüzden hani bir cümleyle özetlenebilecek gibi değil. Zaten başta da söylemişti 200 hastalık var diye.
Evet. Ama şunu eklem söyleyeyim. Eklem ağrılarına şişlik eşlik ediyorsa ve süre uzuyorsa.
Süre uzuyor. Ama şunu da söyleyeyim. Gerçekten de tanı konulması zor ama tanı konulduktan sonra da hastalarla doktorların arasındaki o iletişim çok rahat ve güzel olduğu bir şey. Çünkü biz ağrıyla uğraşıyoruz. Verdiğimiz ilaçlarla ağrı kesiliyor. O yüzden de gerçekten biz aslında hasta doktor ilişkisinin çok hoş olduğu bir branş yani.
Bir dinleyici sorumuz var. Başka hangi hastalıklarla karıştırılıyor diye.
Lupus mu?
Lupusa en yakın olan.
Lupus bütün hastalıkların neredeyse bütün iç organları hastalıklarının ayrıca tanısına girer demiştim ya. Dr. House gibi bütün hastalıklarla karıştırılıyor. Mesela karaciğer hastalığınız vardır. Acaba altında yatan sebep lupus mudur denir. Böbrek yetmezliği ortaya çıkar. Acaba lupusa bağlı mıdır? Beyinde MS benzeri multiple skleroz benzeri lezyonlar olur. Acaba lupus mudur diye sorulur. Kalpte kalbin çevresinde sıvı toplanır. Sebebi lupus mudur? Yani her türlü hastalıkla karışır. Bütün hastalıklarla karışır bizim hastalıklarımız.
Tanı koyulamayıp organ tutulumuyla gelen hastalarınız da oluyor mu?
Ne yazık ki. Oluyor. En bizi üzen hastalar da onlar, o hastalar ne yazık ki. Bazen istemediğimiz sonuçlar da o konuda olabiliyor. O yüzden ne kadar hastalara farkındalık ise aslında belki birazcık da doktorlara farkındalık gerekiyor. Belki o da bir bu saatte bizi dinleyen doktor arkadaşımız var mıdır bilmiyorum ama doktorlar açısından da çok önemli bir nokta. Bu hasta acaba lupus olabilir mi sorusunu doktorların kafasına getirmesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum ben.
O zaman bütün hekimlerin romatologlarla böyle işbirliği içerisinde, iletişim içerisinde olması çok değerli. Şunları konuştuktan sonra çok önemli. Gerçekten harikaydı. Ben şu an aydınlandım. Belki yanaklarım kızarmış olabilir.
Kelebek gördüm sanki.
yok içeri sıcak ondandır o. Evet. Sevgili hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Umut Kalyoncu, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, romatoloji uzmanı canlı yayın konuğumuzdu. Lupus'u konuştuk. Evet. Eğer kaçırdım, sonuna yetiştim diyorsanız artık podcastlerden ya da tekrarlarından takip edeceksiniz. Bunu da buradan bir kere daha hatırlatalım. Türkiye'ninSesiRadyosu.com'dan takip edebilirsiniz ya da mobil uygulamamız üzerinden. Çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederiz.
Konu uzun. Başka romatoloji ile ilgili konularda tekrar bir araya gelelim istiyoruz. Sizlerden daha derin, daha önemli bilgiler alalım istiyoruz.
Tabii ki memnuniyetle.
O zaman kısa bir şarkı arası verelim. Hemen ardından da Hollanda'ya uçacağız.
O sensin, o sensin. Süzülür sabahlar, uyanır hatıralar. gelir Yunya'dan İzmir'in sokaklarına. Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla sarılır boynuma. Çağırır usulca unutulmuş saf çocukluğum. Gülümser ilk aşkım, hafifler hemen burukluğum. Ben oralarda doğdum, köklerim o topraklarda. Tarihin sırlarıyla ölmek isterim orada. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. Aşklar ümniyette, aşklar Artemis'te. Gece kavuşurken güne, ilk güneşe. Yasemin kokusuyla, geçmişin dokusuyla, ayrılık korkusuyla girer koynuma. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda akşam. Acılar yaslar, gizlenir kuyutulara, sonra günahlar uzanır uykulara. Mehtap yol vermez karanlık pusulara, başlar sularda ihtişam. O sensin. O sensin. Sen.
13.42 Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru'na devam ediyoruz. Dedik ki az önce Hollanda'ya uçacağız. Hemen uçalım Hollanda'ya ve Yusuf'a merhaba diyelim. Sevgili Yusuf Özkan, Hollanda'ya selamlar.
Merhaba Özgür, merhaba Ebru.
Merhabalar.
Çok teşekkürler. Şimdi bayağıdır görüşmüyoruz. Eminim ki haberler birikti, gelişmeler birikti. Neler var, neler yok?
Evet, haberler özellikle konu sağlık olunca sürekli artıyor. Her gün yeni gelişmeler oluyor. En önemli başlıktan başlayalım isterseniz. Çarşamba günü Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı bir rapor hava kirliliği ilgili olarak oldukça çarpıcı rakamlar vardı. Dünya genelinde yılda 8 milyon kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı raporda ve ciddi özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde çok ciddi sağlık sorunu olarak değerlendirildi Dünya Sağlık Örgütü tarafından hava kirliliği. Ki sadece bu Afrika ve Asya ülkelerinde değil, Batı Avrupa'da da gelişmiş ülkelerde de çok ciddi bir sorun. Geçtiğimiz yayınlarda biz bunun altını çizmiştik. Hava kirliliği oldukça ciddi bir şekilde insan sağlığını tehdit ediyor. İşte bu nedenle Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in bu konuda acil önlem alması çağrısı yapıldı. Hem Brüksel'de hem de Birleşmiş Milletler'de bu konuda bir hazırlığın olduğu da basına yansıyan bilgiler arasında Özgür.
Evet, çok önemli bir konu hava kirliliği. Bizim ülkemizde de son yıllarda ki dünyanın birçok yerinde olduğu gibi artık çok önemli ve gerçekten tedbir alınması gereken konuların başında geliyor. Biz buradan bir kere daha hatırlatmış olalım. Herkes üzerine düşeni görevi yapsın.
Türkiye'nin yerini görebildin mi o listede Yusuf? Dikkatini çekti mi?
Anlamadım.
Türkiye'nin yerini, dikkatini çekti mi acaba? Ortalarda mıyız, üstlerde miyiz, ne durumdayız?
Türkiye nispeten daha iyi. Özellikle Asya ve Afrika ülkelerine göre durumu daha iyi ülkelerden birisi. Tabii ki özellikle kömür kullanımına bağlı olarak çeşitli kentlerde hava kirliliği zaman zaman Türk medyasına da yansıyor. Ancak diğer ülkelere bakıldığında çok da korkutucu durumda değil Türkiye'nin.
Tamam, sevindik.
Sevindik. Evet. Bu arada bu tek kullanımlık ürünlerle ilgili bir haber var. Onu da sana soralım. Nedir bu?
Evet, Avrupa Birliği bu konuda geniş çaplı bir yasak kararına hazırlanıyor. 23 Mayıs'ta bu yasağın alınması, kararın alınması bekleniyordu. Ancak dün Belçika'da yayınlanan Standart Gazetesi bu taslağı ele geçirdi ya da sızdırıldı. Oldukça çarpıcı başlıklar var. En başta hepimizin günlük olarak kullandığı, hepimizin evinde bulunan kulak temizleme, pamuklu kulak temizleme çubukları, tek kullanımlık bardak, plastik bardaklar, içecek için kullandığımız pipetler, makyaj temizleme mendilleri gibi birçok kalemin yasaklanması gündemde. Özellikle makyaj temizleme mendilleri nedeniyle Londra'da çok ciddi sorunlar yaşanıyor. Londra, İngiltere'deki kanalizasyon sisteminde tıkanmalara yol açtığı belirtiliyor. O boyutta bir kirlilikten söz ediyor. Tabii ki bu çevrenin dışında insan sağlığına da çok ciddi zararları olduğu görüşünde Avrupa Birliği ve önümüzdeki haftalarda bu konuda ciddi kapsamlı bir yasak bekleniyor Özgür.
Demek ki İngiltere'de makyaj temizleme mendillerini çöpe atmıyorlar, kanalizasyona atıyorlar. Bunu öğrenmiş olduk böylelikle.
Ama bunlar hayatı kolaylaştıran aslında şeyler. Evet, tek kullanımlık. Evet. Hani biz tıpta da disposable deriz. Tek kullanımlık pek çok madde bizim işte enjektör gibi mesela hayatımızı kolaylaştırır. Aslında bunların sağlığa zararlı olmayanlarını yapıp hani hayattan çıkarmamak belki de
ya da doğada kendi eriyen, kendisi işte geri dönüşümü kendi yapan ürünler haline getirip teknoloji bu kadar ilerledi madem.
Evet, yani o hale getirebilirler. Birileri bunu çalışıp böyle yapsa süper olacak.
Biz söylemiş olalım, birileri yapsın bunu. Peki yorgunluk, bahar yorgunluğu ile ilgili, kronik yorgunlukla ilgili bir haber var.
Evet, bu özellikle son yıllarda insanların meslek hastalığı ya da mesleğe bağlı rahatsızlıkları hep konuşuluyordu ama bu sendrom ilk kez Hollanda resmi olarak sağlık kurulu raporlarına girdi ve bu ciddi bir hastalık olarak kabul edildi. İş yerleri bundan sonra bu konudaki rahatsızlıkları dikkate alacaklar ve bunun ciddi kronik bir sağlık sorunu olduğu tescillendi. Artık hem sağlık sigortaları hem de işverenler bu konuda yeni bir takım stratejiler geliştirecekler. Alınan karar gereği Özgür.
Çok güzelmiş. Peki bir diğer haber.
Piknik mevsimi başladı. Türkiye'de ve bütün Avrupa'da kene sorunu malum. En çok konuşulan konulardan birisi. Özellikle bugünlerde havalar oldukça iyi gidiyor Avrupa'da ve herkes parklarda, bahçelerde ama herkesin korkusu kene. İşte bu yüzden de uzmanlardan sürekli uyarılar, açıklamalar yapılıyor. Özellikle ormanlık alanlarda uzun giysiler giyin ve hatta mümkünse ayakkabıları, paçalarınızı, çoraplarınızı içine sokun. Ve yanınızda sivri uçlu bir takım gereçler bulundurun ki kene ısırdığında kolayca onu söküp alabilirsiniz. Çünkü ısırık anında keneyi koparmadan sivri bir şeyle o ısırdığı yerden sökebilirseniz izi kalmadan daha sağlıklı bir şekilde ondan kurtulmuş olabilirsiniz uyarısını yapıyorlar. Bu arada tabii ki belediyeler ve hükümetler de bu konuda özellikle yeşil alanlarda ciddi önlemler almış durumda. Avrupa'da gerçek anlamda insanların korktuğu ve sağlığı tehdit eden bir gelişme olarak değerlendiriliyor kene ısırığı.
Ben Ebru'ya sorayım o zaman, Kırım Kongo'yu sorayım. Böyle durumda ne yapacağız
aslında
onu sorayım.
Aslında kene ısırığını biz çok sık görürüz. Hani özellikle hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde hayvan varsa hayvanların pek çoğunda vardır zaten kene, değil mi? Hani Anadolu'da da yıllardır biliriz. Aslında her kene ısırığı tehlikeli değildir. Kırım Kongo taşıyandan korkarız. Onun için de zaten o keneyi hıfzı sahaya gönderiyoruz. Eğer keneyi alabilirsek aynı şekilde hastadan da kan kontrolü yapıyoruz. Kanı da hıfzı saha var. Biz de oraya gönderiyoruz. Mutlaka acile gidin diyoruz. Kendiniz çıkarmayın. Çünkü biz hani acilde o kenenin parçası kalmadan çıkarmaya çalışıyoruz. Tutunduğu için hani deriye ciddi sıkı da tutunur o.
Peki mesafe çok uzakta. Hastaneye gidene kadar ki zamanımız çok az. Yani çok uzun. O kadar uzun süre kenenin tutuyor olmasını tercih eder miyiz?
Günlerce de kalabilir. Yani aslında bazı vakalarda 3 gün sonra orada fark edilir. Hani o kene kanı emer, orada kendisi de şişer, kocaman olur. Hasta hiç fark etmeyebilebilir. Hani birkaç gün sonra o kene miydi der mesela çıkarırken ya da panik halinde gelir. Burada bir şey çıkmış diye. O kenedir aslında, bir şey çıkmamıştır.
Et beni zannedersin.
Evet. Evet, gerçekten öyle şeyler de görüyoruz. Evet. Ama Kırım Kongo evet, önemli davranalım. Özellikle sık görülen bölgelerde şey yapalım. Daha dikkatli davranalım ve mutlaka doktora gidelim, ama her keneden de panik yapmayalım. Aslında doğanın bir parçası o da, ve kene ısırığında aslında tarımla uğraşanlar da çok da sık görüyoruz, yıllardır da görüyoruz.
İletelim. Çok teşekkür ediyoruz Yusuf. Güzel bir gün diliyoruz. Hollanda'ya selam. Yeni haberler, yeni gelişmelerle tekrar en kısa zamanda görüşmek üzere.
İyi yayınlar, hoşçakalın.
Teşekkür ederiz.
Çok teşekkür ederiz. Biz de o zaman bir kahve tazeleyelim, çay tazeleyelim. Ardından da güzel, keyifli bir şarkının ardından kapanışını tekrar burada buluşalım.
Yalnızım şehrin ortasında, yenilmişim daha ilk dakikada. Bir adım içinde ben varım, beni gören yok, içeride kalmışım. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem ama geri dönemem. Simsiyah denizin ortasında dolaşmışım ölümün etrafında. Zaman bize yeniden şans verir, yeni bir hayat savaşmak demektir. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem. Aranıza yeni geldim ben, fazla kalamam ama geri dönemem. Aslında yeni geldim ben, çok bir şey istemem.
13.53 Türkiye'nin saatleri ve biz Radyo Doktor'un artık sonuna geliyoruz birlikte. Yine güzel, keyifli bir programdı. Lupus'u öğrendik. Avrupa'da neler oluyor sağlıkla ilgili, onları konuştuk. Dileriz ki fayda sağladık. Yine hayatlara dokunmaya gayret ettik. Sizin de merak ettikleriniz varsa mutlaka bize ulaşın. Ya da ele almamızı istediğiniz konular, hastalıklar ya da bununla ilgili problemler ya da çağırmamızı istediğiniz uzmanlar, onları mutlaka bize ulaştırın. Biz de buradan paylaşalım keyifle. Bu arada bu hafta sonu biliyorsun Anneler Günü. Öncelikle bir anne olarak senin Anneler Günü'nü kutlamak istiyorum şimdiden. Senin nezdinde bütün annelerimizin Anneler Günü'nde kutlamayı
istiyorum. Ben de tüm anneler adına teşekkür ediyorum.
Tabi zamanın içerisinde hayatımızı düzene sokan, bizim için hayatı yaşanır kılan, tebessümüyle sofralarımızı, evlerimizi, hayatlarımızı şenlendiren, yüreğimizin içini ısıtan annelerimizin her birinin tek tek tek ellerinden öpüyoruz. Haklarını ödeyemeyiz. Başta kendi annemiz olmak üzere bütün annelerin Anneler Günü'nü buradan kutluyoruz. Bize her gün Anneler Günü.
Sadece biyolojik annelerin değil aslında. Evlatlık edinen var. Güzel. Herkesi evladı gibi sahiplenen, çocuğu olmadığı halde. Evet. Bir dünya kadınımız var. Türk kadını var. Hepsinin Anneler Günü'nü kutlayalım.
Kutluyoruz. Annesi, yani eşini kaybetmiş babaların da, annelik yapan babaların da Anneler Günü'nü kutlamamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Ve şehit annelerimizin de buradan ellerinden öpelim. Çok kıymetli ve kutsallar bizim için.
Kesinlikle.
Biz de artık yerimizi devredelim. Saatimiz 13.54 oldu. Bizim gitme zamanımız geldi. Hepinize harika bir gün diliyoruz. Haftaya tekrar görüşene dek sağlıklı kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.